بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Üçüncü fasıl devletin özelliklerinin biri olan büyüklük ve otoritenin tek bir elde toplanması ve sükunet ve rahatlığın tercih edilmesi, hallerinin iyice yerleşmesiyle devletin ihtiyarlık çöküş dönemine gireceği hakkında. Evet. Yani İbn Haldun Rahimullah burada mukaddimesi hakikaten yani çok değerli bir kitap var. Sana insanın tabiatını ferden sonra cemaat halinde ve bu tabiat insanı nereye götürür, nasıl götürür, ne meydana getirir, nasıl meydana gelir. Bunların hepsini sana çok ayrıntılı bir şekilde izah ediyor. Dolayısıyla her bir zamanımızda her bir Müslüman idareci şu kitaptan ciddi bir şekilde geçmesi lazım. Yani çok iyi bir şekilde yani, iyi okuyarak, iyi okutularak, dersini alarak geçmesi lazım. Eğer şu kitapta anlatılan şeyleri Müslüman idareciler biraz fehmetseler, tam değil, biraz fehmetseler halimiz böyle olmaz. Allah-u Alem. Tabii ilahi irade var. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin iradesi her şeyin üzerindedir. Ama maalesef hususen bizim zamanımızda özellikle cihat ehli, cihat cemaatlerin emirleri pek fikirle alakalı işleri yok. Dolayısıyla yani zaten içinde bulunduğumuz durumda maalesef bulunuyoruz. Evet, şimdi burada devleti anlatıyor. İbn Haldun Rahimullah devleti anlatıyor. Devletin nasıl meydana geldiğini, devletin altında yatan o dinamikler nedir? Dinamik. Tamam, bunu anlamazsan o zaman idare edemezsin, yönetemezsin. Dinamik, seni de içine çekeceği, seni de içine çekecek olan bir şey. Hani bu ne diyorlar, hortum var ya, hortum gibi. Tam her bir bölgenin hortumları vardır. Hortumları. Kasırga. Evet. Hortum demiyorlar mı Türkçesi? Hortum diyor. Tornadolar. Tamam, hortumlar. Bunlar yani değişik hortumlar. O bölgede meydana, beldede bir sebeple meydana gelmiş. Ama ufak tefek var böyle. Sadece birkaç yaprak kaldıran hortumlar var. Biraz daha güçlü hortumları, bir de çok güçlü hortumlar var. Böyle bütün beldeyi böyle geziyor. Sonra da ne diyor? Her şeyi içine çekiyor. Darma duman ediyor. Böyle hortumlar vardır. Sen şimdi bu dinamikleri, bu kuvvetleri, bir beldenin kuvvetlerini eğer idrak edemezsen, onları birbirinden temiz edemezsen, nasıl işte onun o etki gücünü takdir edemezsen, o zaman Müslümanları idare etmen vebaldir. Tamam, vebaldir. Yani bunun hesabını vereceksin. Şimdi işte bunun şeylerini anlatıyor İbn Haldun. Birincisi devletin temelinde yatan. İşte şimdi burada hani devlet nasıl meydana gelir? Sonra o aşamaları hangi süreçlerden geçer? Bu süreçler her bir devlette illa da motomot böyle işlemesi gerekmiyor. Ha, kesinlikle, ama genel itibariyle devletler bu aşamalardan geçer. Sonra belirli beldelerde, belirli devlet hallerinde yani vaziyetlerde belki aşamayla bir aşama atlar, bir aşama biraz daha genişler, belki başka bir aşamayla iç içe girmiştir, belki bir aşamada işte bir hal daha etkendir, diğeri biraz daha zayıftır. Tam, ama genel itibariyle bir bilgi olarak sana bunu veriyor. Bak, bu bilgiyi sana verir, sonra bu bilginin üzerinden sen vakanı değerlendirip ne durumdayız, hangi haldeyiz, bu nereye doğru gidecek, nasıl gelişecek, bunu az çok görebilirsin. Ha, ne kadar derin bir fıkhın olursa bu konularda o kadar da derin ve net bir şekilde işin nereye doğru gideceğini görebilirsin. O kadar netleşir yani. Bilgin ne kadar derinleşirse o kadar netleşir. Hatta o kadar net olur ki diyebilirsin ki bak şu idare, şu devlet şu kadar bir zaman zarfı içerisinde şöyle adımlar atacak. Şu adımları atacak. Şöyle yapacak, böyle yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak diye. Ha, bu galpten haber vermek değildir. Bilakis sen yani bir çizginin devamını izliyorsun. Hani bundan çok bahsetmiştik. Ben şimdi başlarsam dersen ki A, B, C, D, E, F, G, H ve dursam sen diyeceksin ki bu nasıl devam edecek? Hı? H sonra ne geliyor? K, L, M, N, O diye devam edecek değil mi? Eğer alfabeyi bilsek o zaman sonra böyle devam edecek. Ha bak şimdi bu gaybden haber vermek değil ki ben nasıl devam edeceğimi. Bilakis sen bak var olan bilgi silsilesini devam ettiriyorsun. Çünkü öyle bir kural var. O kural böyle işliyor yani. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 6, 8 dedim. Sen hemen senin beynin diyor ki dur bakalım orada. 1, 6, 1, 2, 3, 5, 5'i atladın. Sonra 6 ile 8 ile 7'yi de atladın. Orada o zikretmediklerin işte nedir? 5 ile 7'dir. Bunları tamamlıyorsun işte. Akıl yani. Allah azze ve sana akıl vermiş. Yani gidişatı idrak etmek ve nereye doğru gittiğini takdir edebilmen için. Ha şimdi burada diyor ki devletin özelliklerinin biri olan büyüklük. Bir, bak bu nereden geliyor büyüklük? Çünkü insanın tabiatında ne var? Güçlenmek arzusu var. Onun o temel dürtüsü o. Temel iradesi o. Güçlenmek. Ha şimdi nasıl güçlenecek? Birbirine en yakın olanlar toplanarak, o asabiyetle birleşmek dedik. Asabiyetle birleşecekler. Sonra güçlenecekler. Sonra ne? Otoritenin tek bir elde toplanması. Bu böyle ilelebet devam edemez. Çünkü her biri işin başında kendi iradesiyle hareket ediyor. Tamam, ama bu artık belirli bir güce oluşunca, belirli bir kudret meydana geldikten sonra birisi öne çıkacak. O idareci olmak isteyecek. E peki nasıl idareci olabilecek? Diğerlerini idareden uzaklaştırarak. İdare tek elde toplanması gerekecektir. Ha bunun ardından o tek elde toplandığı zaman bir güç dönemi meydana gelecek. Çünkü o bir düzen oluşturuyor. Tamam, bu insanın tabiatı böyle, fıtratı böyle. Bir yere bağlandığı zaman, bir merkez olduğu zaman, bir idareci olduğu zaman o zaman bir düzen meydana geliyor. O insanın o değişik toplulukların veyahut da işte insanların kendi aralarında tartışarak heba ettikleri güç kuvveti ne diyorlar bu sefer? Birlik beraberlikte kullanıyorlar, işletiyorlar. Dolayısıyla bir güç meydana geliyor. Tabii şimdi o güçlenmek ne diyor? Sen o toplulukta bir rahavet hali meydana getiriyor. Çünkü güçleniyorsun, zenginleşiyorsun. Zenginleşmen senin artık alışkanlıklarını değiştiriyor. Sen zamanında yani yeme içmeyi çok önemsemezken artık ne yediğin, ne içtiğin artık önemli olmaya başlıyor. Giyim giysi senin için önemli değildi. Giyim giysi önemli olmaya başlıyor. Bir evin içinde oturuyordun, duvarlar yıkılmış ya da dökülmüş, sıvası dökülmüş vesaire. Hiç önemli değildi senin için ama artık yani zenginleşmen, rahatlaman artık bakıyorsun ki evin etrafı, evin duvarları dökük. Böyle uygun değil. Hele hele bir de sen artık öyle senin gibi senin hem cinsinde misafirler gelmiyor ki sadece. Sen artık yani büyük adam oldun. Dolayısıyla sana artık büyük adamlar misafirliğe geliyor. Onlara artık karşı yani bir utanç hissin oluyor. Yani böyle de olmaz. Yani burayı biraz düzeltelim. Gelenleri biraz şöyle iyi bir şeyler ikram edelim. Misafir geldiği zaman ona şöyle düzgün bir şekilde ona karşısına çıkayım. Derken alışkanlıklar değişiyor. Artık ona göre mesela o zenginleştikçe artık sanat anlayışı da zenginleşiyor. Artık binalar inşa etmekte sadece binanın yani hizmet etmesi yeterli gelmiyor. Bilakis onun dış tipi, dış şekli de artık önemli olmaya başlıyor. süslemesi önemli oluyor. Tam artık ne? Bir o zenginliğin getirdiği bir azgınlık da geliyor. Bu azgınlığın akabinde artık ne oluyor? Hallerin iyice yerleşmesiyle devletin ihtiyarlık artık çöküş dönemine gireceği hakkında. Bununla beraber artık devlet ne diyor? Çöküş sürecin girmiş başlıyor, girmiş oluyor ve artık çöküşü başlıyor. Çünkü artık o devleti yönetenler, asıl mesele orada, bu çok önemli. Niye çöküyor ki? Çünkü o dönemde yöneticiler asıl asabiyetle hiçbir alakaları kalmamış oluyor. Asıl asabiyet tamamıyla unutulmuş. Sanki adeta o devletin temelini atmış olan adamlar ve o fikir hiç yokmuş gibi. Hiç kalmamış. Çünkü arkadan gelenler, nesiller hep vaziyetin için, yani o vaziyete doğuyorlar. Vaziyette artık şey kalmamış ki, bak mesela şu anda, yani bu hep kendi vakamızla hani kıyaslıyoruz çünkü fayda elde etmek için. Şimdi zamanında buraya gelmenin temel fikirleri neydi? Şeriatın ikamesi. Bak o, bizde o fikir hala mevcut çünkü biz o ilk zamanlardan beri buradayız. Onun için bizim kafamız hala öyle çalışıyor. Şeriatın ikamesi. Ama şimdi mesela buraya ilhak edenler bak şu vaziyete giriyorlar. Artık burada yani şeriat bir surette hakim. Zaten artık bölgede şeriat düşmanı yani güçler kalmamış. Bu zaten artık tartışılan bir mesele değil. Şeriatın hakim olmayışı. Yani İslam ahkamının öyle değil. İslam ahkamının hakim olmayışı zaten tartışılan bir konu değil ki. Dolayısıyla bu vakaya giriyor. Nasıl bu vakaya? Biz mesela buraya geldiğimiz zamanlar burada elektrik yoktu. Şimdi buraya gelen birisi bak nasıl bir zemin üzerinde burada hayatına başlıyor. Elektrik var, işte bir düzen oluşmuş, arabalar plakalı, sen işte evlendiğin zaman işte resmi nikahın var, çocuk okula gideceği zaman resmi kayıt istiyor vesaire vesaire. Yani bu böyle devam ederse, farz edelim böyle devam ederse, bu gittikçe asıl düşünceden uzaklaşacak. Belki bu iki nesil sonra, belki üç nesil sonra artık bu eski yani kurucu şahsiyetlerin fikriyatı hiç kalmayacak. Artık çökmeye başlayacak. Yani bu normal, aslında normal devletlerin tabiatında var olan normal bir süreç. Tamam, normal ama işte burada bunu engelleyen, bunun böyle bir hale gelmemesini sağlayan işte nedir? İslam şeriatı. Yani o devlet İslam şeriatına uygun yönetirse o zaman bu devlet asla zeval bulmaz. Bir ihtiyarlık süreci yaşanmaz. Çökmez. Ha? İşte çöküşe geçmez. Ha şimdi bundan sonra diyor ki 14. fasıl şahıslar gibi devletlerin de tabi bir ömrün olduğu hakkında. Ve İbn Haldun Rahimullah bu üç nesil olarak takdir ediyor. Bir devletin ömrünü üç insan ömrü yani üç neslin ömrü. Her bir nesli de 40 sene olarak takdir ediyor. Tam o zaman takriben bir devletin ömrü diyor 120 sene civarındadır. Çünkü bu işte birincisi onun o devletin hani oluştuğu süreç, o ilk nesil. Bu ilk nesil hepsi nedir? Hepsi kurucu üyeleri. Devletin ilk nesli kurucu üyeleri. Her biri kendi zatında fikir taşıyan. Her biri kendi arzusuyla, kendi iradesi, kendi isteğiyle davaya katılmış ve o hedef için elinden gelen her şeyi ortaya koyan. Her biri aslında, her biri kendi başına bir yani bir komutan. Öyle yani o kurucu üyeler böyledir. Dolayısıyla o hareketin en güçlü aşamasıdır. En güçlü zamanı, o ilk çıkış noktası. Çünkü orada herkes davanın eri. Herkes kendi başına bir idareci. Herkes o davanın bir taşıyıcısı. Her biri. Tamam, dolayısıyla o bir bu birinci nesil. İşte bunu şey nasıl ifade ediyor İbn Haldun? diyor ki Rahimullah, ilk nesil henüz bedevilik ahlakını, bedeviliğin sertliğini, haşinliğini, zor şartları tahammül etme gücünü, cesaretliliğini ve yiğitliğini kaybetmemiştir. O bedevilik, o zor şartlara dayanabilmen, tahammül edebilmen, sabırlı olman, işte cesaret, işte o savaşçılık, o savaşçı ruhunun galip gelmesi, yine yani bedevi topluluklar arasında çok güçlü olan o ara insanlar arası ilişkiler, yani doğruluk, vefa, işte yardımseverlik, bir bütün olmak yani. Herkes herkesindir. Herkes herkesin yanındadır. Herkes herkese sırt verir. Birbirine güvenirler. Çünkü sen o bedevi hayat, işte hani o kısımları hatırlarsanız, sen şimdi bir sahravi bir yerde her yerden tehlike gelebilir. Dolayısıyla sen sırtını o arkada kardeşine, dostuna dayanabilmen lazım, verebilmen lazım. Sen bu tarafı koruyacaksın, o da o tarafı koruyacak. Çünkü etrafın, çevren açık ve düşmanlarla dolu. O zaman sen orada rahat edebilmen için o sırtını dayadığın o yol arkadaşına güvenebilmen lazım. Sen o şu taraftan gelen tehlikeleri, onları senin için bir şeysi yok, yani seni meşgul etmiyor. Sen kendi cihetine bakıyorsun. O da aynı şekilde sana güveniyor. Çünkü o da biliyor ki şu arkamdaki cihete ben bakmam gerekmiyor. Ben kendi cihetime dikkat edeyim. Herkes böyle olduğu için bu bedevi topluluklar çok güçlü topluluklardır. Her biri her birine güveniyor. Her biri herkes diğerine vefa gösteriyor. Sadıktır. Tamam, bak bu işte bu kurucu nesil. Genelde kurucu nesil böyledir. Sonra bu henüz asabiyetlerini ve güçlerini muhafaza ederler ve insanlar da onlara boyun eğmeyi sürdürür. Yani bunlar işte o, yani asabiyet güçlü. Bu bedevilik vasfı güçlü. Dolayısıyla hani ilk nesil daima güçlü. İkinci nesil ise artık devlet olmanın getirdiği imkanlardan dolayı bedevilikten şehirliğe, zor şartlar ve zaruri ihtiyaçları karşılama derecesine, bolluk ve lükse doğru değişmeye başlar. Artık yani devlet kuruldu. Artık bir güç oluştu. Artık o yani o bedevide olan o haşinlik, o her şeye galip gelecek, her şeyi kontrolün altına alacak gibi şeyler, bunlar yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Medeni hayata geçiş. Medeni hayat. Hatta bu artık bu şeyde ne anlar artık? Yani o bedevi şunu anlamaya başlıyor. Yani her şeyde illa da kaba kuvvete başvurmak gerekmiyor. Hatta bazı durumda da kaba kuvvete başvurmak zarara dönüyor. Çünkü artık onun muhatapları kendisi gibi bedevi kabileler, aşiretler değil. Kendisi gibi bedevi cemaatler değil. Bilakis bu sefer devlet olmuş. Kimle muhatap? Devletlerle muhatap. Onda kendisinin daha büyük devletler var. Şimdi o devletlerle böyle yok sizi saldırırım, yok sizi şöyle yaparım, böyle fayda vermiyor. Nerede faydası? Fayda nerede? Masada oturarak. Ha şimdi görüyor ki, anlıyor ki ya o masada oturmanın da bir adabı var. Masada oturmanın da bir protokolü var. Onun da bir siyaseti var. Ya onu öğrenmem lazım. Dolayısıyla bak yavaş yavaş ne diyor? Artık hal, yani o hal onu medeni olmaya doğru itiyor. Artık karşısındaki adamla bağırarak, çağırarak konuşmuyor, emrederek konuşmuyor. Bilakis artık o da nasıl konuşacağını öğrenmeye başlıyor. Siyaset yapmaya başlıyor. Bazı kelimeleri yuvarlayarak kullanıyor. Üstünü kapalı kullanıyor vesaire. Böylece yavaş yavaş o aslen hani onu güçlü kılan o vasıfları yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. O savaşçılığını, istediğini zorla alan o adam ne oluyor artık? Yani karşı tarafı böyle güzel sözlerle, yaldızlı sözlerle onu ikna etmeye çalışarak vesaire artık o ihtiyaç duyduğu şeyleri almaya çalışıyor. Dolayısıyla şimdi bak burada yani öyle bir değişim başlıyor. Ama henüz ikinci nesil diyor, henüz ikinci nesil yani tamamıyla asıldan kopmuş olmaz. Çünkü ikinci nesil o birinci nesili şahsen tanıyor. tam onların nasıl bir mücadele verdiğini, ne kadar işte samimiyetlerini, işte o vasıflarını, ha onlar müşahede etmişler. Çünkü onlar doğrudan o ilk kurucu nesille bağlantıda. Dolayısıyla yine ondan ötürü, yani o tanışıklıkları sebebiyle yine onların değerlerini yani muhafaza edebiliyorlar bünyelerinde. Ama üçüncü nesil gelince, üçüncü nesil artık o birinci nesili hiç tanımıyor. Onlar artık o ikinci nesili tanıyarak geliyorlar ve artık devlet güçlü. Dolayısıyla onlar o ikinci nesilin bozulmuş olduğu halin, onların çıkış noktası. Dolayısıyla onlar artık zenginliği biliyor, işte tüketimi biliyorlar. Dolayısıyla onlar bunda daha da azıyorlar. Onları frenleyen, üçüncü nesil frenleyen o birinci neslin tanışıklığı yok. İkinci nesli frenleyenler o birinci neslin o davasını biliyorlar. Dolayısıyla onlar kendilerine diyorlar ki yani biz onlar gibi hareket etmemiz lazım. Çünkü onlar bak bu devleti kurdular. Onlar böyle işte güçlü bir çalışma ortaya koydular. Biz onların yolunu izlememiz lazım. Yani o onları o tüketimlerinde frenliyor. Ama üçüncü nesil artık böyle değil. Üçüncü neslin artık o var olan imkanlardan bol bol harcıyorlar. Hatta ne israfa kayıyorlar. Ve israfa kaymaları elbette onları bozuyor. Ve böylece yani başka şeylerde de o bütün o birikimleri heba ediyorlar. Onun için diyor ki bak üçüncü nesil ise diyor sonuçta asabiyetleri bir miktar zayıflar ve onlardan bazıları zelilliğe ve boyun eğmeye alışırlar. Tamam, bu daha sonra aşamalardan bahsedecek, orada daha tafsil ederiz çünkü çok önemli. O devletin bahsedeceği şimdi o aşamalar. Ancak yine de onlardan çoğu birinci nesil nesli gördükleri, onların devletlerini yüceltmek ve kendilerini savunmak için nasıl çalıştıklarına doğrudan şahit oldukları için bu özelliklerden bazılarını kaybetseler de tamamen vazgeçemezler. Aksine birinci neslin özelliklerine yeniden dönmeyi ümit ederler veya bu özelliklerin kendilerine olduklarını sanırlar. Üçüncü nesil ise bedevilik özelliklerini sanki daha önce hiç yokmuş gibi tamamen unuturlar. Böylece kendilerini üstün ve galip kılan, onurlu ve asabiyet sahibi olmanın lezzetini kaybederler. Bolluk ve lüks içinde yaşamaya dalarlar ve korunmaya muhtaç olan kadınlar ve çocuklar gibi devletin gözetimi ve korumasına muhtaç hale gelirler. Bunlar artık yani kadın çocuk mertebesine düşerler diyor. Dolayısıyla artık kendileri devletlerini koruyamayacak hale gelirler. Sadece devletin sağladığı o zenginliği tüketirler. Yani o zaman devlet bir, o devleti kastedenlere açık bir hale geliyor. Artık o devleti ele geçirmeye çalışanlar onu bir fırsat olarak değerlendirmeye başlayacaklar. Artı bunlar kendileri devleti koruyamadıkları için ne edecekler? Yabancı hariçten devleti koruyacak adamlar tutma mecburiyetine kalacaklar. Böyle yaparak devletin ömrünü biraz uzatabileceklerdir. Ama nihayette o devlet öyle de böyle de çökecektir. Yani. Çünkü yani devletin asıl motoru olan, asıl dinamiği olan, asıl güç kaynağı olan o asabiyeti yitirmişler. Tam dolayısıyla yani bu üç nesil işte birinci nesil, her bir nesilde 40 yılla takdir edersen yani 120 sene. Ha bu her devlette 120 sene olması gerekmiyor. Bazı işte bu aşamalar mesela bazı devletlerde ilk aşama daha uzun, kimisine daha kısa, ikinci aşama daha uzun daha kısa oluyor. Kimi devletin ömrü 80 sene, 100 sene, kimisinin 50-60 sene oluyor. Ama aşama itibariyle hepsi bu üç aşamadan geçer. Sonra demiş 15. fasıl devletin bedevilikten şehirliğe geçişi hakkında bil ki devletler için bu dönemler pek tabiidir. Yani bedevi bir topluluğun devlet olmaya doğru gittiği zaman şehirleşmesi onun tabii bir halidir. Tabii. Tam bu başka bir yani zaten olması mümkün değildir. Sabır da çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Yani bu cidden çok büyük bir fayda. Diyor ki devlete sahip olanlar şehirleşme döneminde, yani şehirleşmesi kaçınılmaz. Yani bedeli topluluğun devlete doğru gittiği zaman, devleti oluşturduğu zaman, yani bir iktidar oluşturduğu zaman, o zaman diyor şehirleşmesi kaçınılmazdır. Ha şimdi devlete sahip olanlar şehirleşme döneminde her zaman kendilerinin önceki devletin hallerini taklit ederler. Her zaman kendilerinin öncekilerin hallerini taklit ederler. Çünkü o nereden gelmiyor? O aslında devlet sahibi değil ki. Yani o devletin ne olduğunu dahi bilmiyordu. Ama ne devleti, yani iktidar arzuluyor. Yani iktidar ne demek? Yani o işte beşerin tabiatında yerleşik olan en güçlü ben olmam lazım. Ve herkese, herkesin başında ben olmam, herkesi idare eden ben olmam lazım. O dürtüsü. Onları, o bu asabiyette ortak olanları işte devlete götürdü. Tam devlet sahibi oldular. Peki la devletin nasıl işlediğini biliyorlar mıydı? Hayır. Dolayısıyla ne diyorlar? Devlet sahibi, yani yıktıkları devletin, devleti kendileri taklit ediyorlar. Yani çünkü o, yani devlet modeli olarak gördükleri odur. Dolayısıyla onlar kendileri yine o var olan ve kendileri de yıktıkları o devletin aynısını, bir şekilde aynısını, yani işletiyor olabilirler, işletebilirler. Ya bu zorunlu değil. Hele hele bu İslam idareleri için aslen söz konusu değil. Çünkü İslam idaresi bağımsız, ne zamana ne de mekana bağımlı olmayan, kendi içerisinde kapalı, kendi efradını, hiçbir şeyin dışarı çıkmasına müsaade etmeyen, hariçten hiçbir ecnebinin, yabancının da içine girmesine müsaade etmeyen kapalı bir yapıdır. Nas'a bağlı. Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği Kur'an ve sünnet esaslıdır. Dolayısıyla bu kimsenin anlayışına kalmış bir şey değildir. Dolayısıyla İslam devleti her daim, her zaman, her şartlar altında aslen, yani aynı gelişir. Bölgesine göre evet, yani örfi durumlar vesaire değişecektir tabii ki şüphesiz, ama her yerde benzer bir halde yetişir aslen, gelişir ve devam eder. Tamam, İslam devleti. Ama şimdi burada bahis sadece İslam devletinde değil. Bu genel itibariyle devlet, cins itibariyle. Tam devlet cinsi. Ha, devlet cinsi bedevilikten geldiği için ne diyor? Bak o yıkmış olduğu devleti taklit ediyor. Hususen bu nerede söz konusu oluyor? İşte demden dediğim gibi devlet seviyesine ulaştığı zaman artık muhatap olduğu da kimler oluyor? Başka diğer devletler oluyor. E bu sefer o diğer devletlerle muhatap olunca ister istemez onlar gibi, yani o devletler arası muamelat kuralları var. İşte protokol diyoruz. Ha bunları artık benimseme mecburiyeti, yani benimsiyor. Buna mecbur mu? Mecbur değil. Ama işte bundan daha iyisini bilmediği için veyahut da İslam'da, yani orada o işte o, yani asabiyetinde bir din asabiyeti orada hakim gelmediği için. Ne diyor? O diğer devletlerin veyahut da yıktığı devlet, diğer devletlerin bu konudaki yani örfünü, adetlerini benimseyebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani bu devletler bedevilikten geldiği için, bedevi evet savaşçıdır, yiğittir, kahramandır, ne bileyim yani çok dayanıklıdır, sabırlıdır vesaire vesaire, ama yani kültür seviyesi düşüktür. Fikri zayıftır ya. Yani. Dolayısıyla devlet sahibi olduğu zaman o zayıflık hemen kendisini gösterir. Ya şimdi onu telafi edecek, kültür sahibi olacak, işte bu aslen Müslüman böyledir. Evet bak cihat cemaatleri bedevi cemaatlerdir ama kültür bakımından, fikir bakımından bütün Batı fikrinden ve işte Doğu fikrinden, Çin'miş, şuymuş, buymuş, bütün bu fikriyattan daha üstündür. Çünkü İslam'dan fikrini alıyor. Normalde böyle olması lazım. Dolayısıyla bir İslam hareketi, bir cihat hareketi asla başka birilerini taklit etmez. Taklit etmez. Ve kendisi yani şeysini ortaya koyar. Doğruluğunu, doğru yani şeklen ve fikren ve iradesiyle doğruyu ortaya koyar. Aslında böyle olması lazım. Ama şimdi diğer şeyler, diğer bedevi topluluklar fikren zayıf oldukları için ne diyorlar? O devlet olduktan sonra devletin işlemesi, bunu ne diyorlar? Bunu var olan devletten taklit ederek. Dolayısıyla evet, bir devlete sahip olanlar sürekli kendilerini öncekilerin durumlarını taklit etmektedirler. Sonra demiş, bolluğun başlangıcı devletin gücüne güç kattığı hakkında. Bu da çok önemli bir tespit. Bunun sebebi şudur, bir topluluk devlet olup bolluğa ulaştığında daha fazla çocukları ve dolayısıyla akrabalara sahip olurlar. Böylece asabiyetleri ve devlet hizmetlerinde bulundukları kimsenin sayısı artar. Yani güçlendikçe devlet, zenginleştikçe ne edecek? Etrafındaki insanlar da artacak. Etrafında toplanan insanlar da artacak. Şimdi bu tabii o eski şartlara göre yani aile efradı çoğalacak. Çünkü durum iyileşmiş. Eşleri alacak. İşte carileri olacak. Ve bol bol çocukları olacak vesaire. Bu şekilde nesebi artacak. Ama zenginlik olduğu için devlette, yani bolluk hali olduğu için, o bolluktan insanlar istifade etmek isteyecekler ve hepsini edecek, o devletin etrafında toplanacaklar. Devletin de etrafında insanların toplanmasıyla, sayısı artmasıyla devlet daha da güçlenecek. Daha da güçlenecek. Ama bu ne? Bu ilk aşamalarda evet böyle. Çünkü bak şimdi o devletin etrafında toplananlar kimler? O devletin asabiyetinde ortak olanlar mı? Fikriyatını benimseyenler mi? İşte o devletin o azmini, davasını ortak olanlar mı? Bunun için sabretmiş, tahammül etmiş, yani bedel ödemiş olan insanlar mı? Hayır. Devletin sunduğu menfaatten faydalanmak isteyenler. Bunların sayısı artıyor. Ve devlet de ne diyor? Sayı onların vesilesiyle arttığı için devlet onlara bina ediyor. Yani gücünü onlara bina ediyor. Dolayısıyla bu aslen hani menfaati için devlete katılmış olanlar zamanıyla devlet içerisinde ya rütbe, makam yükseliyorlar ve böylece devletin içerisine sızıyorlar veyahut da taban olarak artık tabanı oluşturdukları için devlet üzerinde etkileri oluyor. Dolayısıyla öyle de böyle de yani devlet üzerinde öyle de böyle bir etki oluşturabiliyorlar. Artık devlet yani onlara doğru kayıyor. Bu da aslen nedir? Devletin çöküşünü hazırlıyor. Mesela bu ilkin, bu başlangıçta dediği gibi. Bu başlangıçta güce güç katar. Ama bu ilerlediği süreçte devletin artık zararına doğru dönüşür. Tamam. Sonra 17. fasıl, devletin geçirdiği aşamalar. Bu aşamalara göre devletin durumunda meydana gelen değişimler ve yine insanların ahlaklarının da devletin geçirdiği aşamalara bağlı olarak değişmesi hakkında. Bu çok nefis bir fasıl. Tam burada devletin tam geçirdiği aşamalar var. Her bir devlet belirli aşamalar geçirir. Ve bu geçirdiği aşamalara göre de devlete mensup olan veyahut da devletle alakalı olan devletin bünyesinde ya dahilinde veyahut da haricinde ama o devletin bünyesinde olan insanların ahlakları değişir. Yani ahlakları durumun değişmesine göre insanların durumu da değişir. Tamam. Diyor ki, bil ki devlet farklı aşamalardan geçip yeni durumlara bürünür. Yeni durumlara bürünür. Devleti ayakta tutanlar da devletin geçirdiği aşamalara bağlı olarak bir önceki aşamaya uymayan yeni bir ahlak anlayışı kazanırlar. Çünkü ahlak doğal olarak içine bulunduğu ortama bağlıdır. Yani insan daima neye göre doğruları, yanlışları belirler? Neye göre bir şeyi lazımdır veya da lazım değildir diye belirler? İçine bulunduğu ortama göre. Yani bu şimdi yani dediğim gibi biz yani İbn Haldun burada bahsi insan üzerinden işletiyor. Yoksa Müslüman insan üzerinden değil. Tamam, çünkü Müslüman bir insanın değer yapısı neye tabidir? Kur'an ve sünnete. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet değişmeyeceğine göre, değişmediğine göre, Kur'an ve sünnette doğrular, yanlışlar değişmediğine göre, o zaman hiçbir zaman bu doğru yargıları veyahut da yanlış yargısı asla değişmez. Tamam. Ama şimdi insanı esas aldığın zaman insan neye göre yargılar? Aklına göre yargılar. Akıl da nedir? Akıl zaman ve mekana göre değişebilir. Çünkü aklın veri kaynakları değişiyor. Onun için bakıyorsun burada doğru olan belki komşudan yanlış oluyor. Bugün yanlış olan bakıyorsun bir sene sonra doğru oluyor. Ha, değişebiliyor. O neye göre değişiyor? İçinde, insanın içinde bulunduğu ortama göre. Bu şeyler değişebiliyor. Tamam, burada beş aşamadan bahsediyor. Her bir devletin geçireceği beş aşama. Ha, bu dediğim gibi illa da bunlar aynen burada İbn Haldun dediği gibi sırasıyla gerçekleşmesi şart değildir. Belirli aşamalar belki bir devlet atlar veyahut da işte bazı aşamalar iç içe girer. Tamam, ama yani genel itibariyle bu aşamalar devlette mevcuttur. Tamam, birinci aşama diyor ki harekete geçme ve zafere ulaşma dönemi. Bu devletin ilk dönemi. Harekete geçme ve zafere ulaşma dönemi. Bu dönemde hükümdarlık kendilerinden önceki devletin elinden alınır. Yeni devletin başına geçen kişi ise devleti büyütüp yüceltmek suretiyle şan ve asalet kazanmak, vergileri toplamak ve devleti korumak noktasında kavmi içinde örnek bir konumdadır. Diğerlerine danışmadan tek başına hareket etmez. Çünkü zaferi getiren asabiyetin gerektirdiği budur ve bu aşamada asabiyet henüz devam etmektedir. Bu birinci aşama. Yani ne demek? Birinci aşamada şimdi burada evvelki devlet, yani biz bunu kendi vakamıza çekersek burada işte Esed rejimi vardı. Esed rejimine karşı bütün bu muhtelif cihat grupları geldiler, ortak bir cihat verdiler. Ve aralarında hepsi takriben eşitti. Kudret bakımından hepsi takriben eşitti. Ama aralarında işte bir taraf bölgenin grupları olmaları hasebiyle vesaire veyahut da imkanları daha çok olması hasebiyle öne çıkıyordu. Ama hepsi, her biri fert fert davanın ehliydi. Her biri kendisi davayı yürütüyordu. Dolayısıyla aralarında herhangi bir sorun da yoktu. O zamandan beri aslen sahada mesela, yani biz cini cihat grupları ve hani selefi cihadi grupları olarak diyelim, her biri cephenin ta işin başından beri Cephetül Nusra'nın idaresini o zamandan beri kabul edilirdi. Bu sadece bir dönem yani şey etti, biraz müşkil bir hale aldı. O da nedir? İşte cephenin İslam devletinden ayrıldı o süreç. Orada ihtilaf düştü. Ama bu da hallolduktan sonra aslen yani cihadi cemaatler cephenin idari konumda olduğunu itiraz etmemişlerdir. Ama hepsinin başında mıydı? Değil. Her bir cihat cemaati kendi bölgesi vardı. Bu bölge ya sınırları o vardı ya da yoktu. Ama kendi bölgesinde hakim konumdaydı. Yerleşik olduğu bölgede yani o grup hakimdi. İster doğrudan cepheye tabi olsun, ister cepheye yani dolaylı yollardan cihat kıyadesi olarak kabul etsin. Fark etmez. Tam işte bak bu aşama. İşte bu aşama zafer aşama, zaferler aşaması. O şehri fethettin, İdlib düştü, Cisr düştü, şurası düştü, burası düştü, fethediliyor. İdare, lider, kahraman. Herkes onu kahraman olarak övüyor, methediyor. Herkes onun peşinde, herkes onu destekliyor. Herkes onun yani ne kadar büyük bir lider olduğundan bahsediyor vesaire vesaire. Ha bu dönem, bu aşama. Ha sonra ikinci aşama diyor ki istibdat dönemi. İstibdat dönemi yani artık o lider şahsiyetin artık güce ulaşmış. Yani bir güç var. Ha şimdi bu güç böyle değişik yani fertler veyahut da şimdi bizim vakamızda değişik cemaatler üzerine dağıldığı zaman o zaman burada bir düzen meydana gelmez. İşte bu bir dönem olduğu gibi cemaatler değişik bölgelerde hakim. Her bir bölgenin hakimi o işte muayyen cemaattir. Dolayısıyla işte her bölgede farklılıklar vardı. Her bir bölgenin değişik kendine göre hacizleri vardı. Cemaatin tuttuğu yani her cemaatin tuttuğuna göre. Şimdi bu evet bir güç oluştu. Düşmanı defettik. Bazı şehirleri fethettik. Artık kendi yani idaremizi oluşturduk. Yani umumen cins itibariyle artık mücahitler hükmediyor. Ama her bir mücahit grup kendi yani mahallesinde hükmediyor. Evet herkes yine yani şeye bakıyor. Cephetun Nusra'ya bir hani bir lider cemaat olarak bakıyor. Ama yine herkes kendi hakimiyeti var. Kendi bölgesine kendisi hakim. Ha bu düzene muhalif. Yani burada düzen meydana gelmez. Bilakis şimdi ne etmesi lazım? Burada en güçlü olan o diğer tarafların o hakimiyet konumunu ve o iktidar iddialarını yok etmesi lazım. Tek elde toplaması lazım. İktidarı tek elde toplaması lazım. Ha bunu da yaptı işte. Ne etti? Tek elde topladı. Ha şimdi eğer diğer o asabiyet taşıyıcıları eğer bunlar bu konuda kendi rızalarıyla boyun eğerlerse sorun olmaz. Eğer herkes o iktidar iddiasından vazgeçerse tamam benim bu sahada bir söz hakkım yoktur. Ben bir şey belirleme gücünde durumda da değilim. Benim bir taleplerim de yok. Benim herhangi bir talebim yok. Ben sana tabiyim deseler o zaman sorun olmayacak. Ama eğer yok bizim şöyle taleplerimiz var, böyle haklarımız var. Biz de burada senelerden beri savaşıyoruz. Biz de nice canlar verdik. Biz de bedel ödedik. Biz de işin başından beri buradayız. Bizim haklarımız var yani haklarımızı ver. En azından hakkımız nedir? Bizi adam yerine koy. Bizim de görüşümüze başvur. Bizim de bir yani iktidarı idare eder. Bizim de bir sözümüz olsun. Derse o diğer asabiyet taşıyıcıları yani bizim şimdi durumumuzda diğer cihat cemaatleri o zaman ne edecek? O zaman o en güçlü cihat cemaati o zorla o diğer cihat cemaatleri bertaraf edecek. Fiilen olan bu oldu. Tamam ve hala bu süreç yani bu aşama hala bizim sahamızda devam ediyor. Biz hala bu aşamadayız. Hala o hususen yani diğer zaten pek fazla cihat cemaati kalmadı. Ama geriye kalanlar da henüz tam manasıyla itaat altına alınmış değil. Tam manasıyla. Dolayısıyla hala o yönde mücadeleler devam ediyor. İşte bu dönemde diyor devletin başındaki kişi yönetimi kendi tekeline alır ve asabiyetinin yönetime katılmasını engel olur. Yani asabiyeti kastetti işte bizim vakamızda o diğer cihat cemaatleri. Ortak asabiyet ile hareket edenler. Çünkü her biri bu asabiyete sahip olan herkes aslen neydi? Aslen o hakikatine yani bu bölgeyi yönetmek benim de hakkım. O nazara sahip. Bunun için zaten yani o yönetimdeki müşkilleri sen dert edinmiyorsun. Bunun için sen diyorsun niye şöyle yapılmıyor, niye böyle yapılmıyor, niye şunu işte bakmıyorlar, niye buna izin veriyorlar, niye buna müdahale etmiyorlar. Ya bunun için böyle meseleye yaklaşıyorsun. Eğer sen zaten iktidarı kabul etsen tamam siz evsiz iktidar sizseniz o zaman ne diyecek? Boyun eğecek. Kendi işine bakacak yani. Ya böyle değil. Hala böyle değil yani. Dolayısıyla bu aşama hala devam ediyor. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Pekala fiilen de sahada yaşanmış, yani gerçekten böyle de olan nedir? Şimdi bir taraftan biz aynı yola aynı başladık. Hepimiz aynı mücadeleyi verdik. Ve bütün o kazanımlar, bölgedeki kazanımlar, bu güç hepimizin üzerine bina etti. Yani İdlib'i beraber fethettik. Cisr'i beraber fethettik. Şu bölgeyi ta Halep'e kadar, işte Leremon vesaire, o zaman o bölgeler beraber fethettik. Hama'ya doğru beraber yürüdük vesaire. Yani bütün o kazanımlar hepimizin omuzları üzerinde. Dolayısıyla biz de diyoruz ki, şimdi o diğer taraflar, onlar da diyorlar ki, biz de yani biz de söz sahibi olmak isteriz. En azından bizim de görüşümüz, bizim de sözümüz sorulsun en azından. Bir şey yapılacağı zaman, karar verileceği zaman en azından bize de sual edilsin diyor. Çünkü onlar da asabiyette ortak ya. Şimdi ama en güçlü taraf diyor ki hayır. Yani ben sizi de, yani hepimiz bunu yapacaksak o zaman bu iş yürümez. Bir düzen lazım. Ha, ben bunu kendi elimde toplayacağım. Bana boyun eğin. Diğer taraflarda dediler ki hayır. Biz böyle iyiyiz. Ne etti bu sefer? O aslen yol arkadaşlarını yavaş yavaş o iktidar, yani mahallinden uzaklaştırmaya başladı. Pekala, şimdi gücü aslen bak dedik ya, bütün sahadaki o güç hepimizin üzerine bina ediyordu. Şimdi bizi bertaraf etti. Uzaklaştırdı. Orada şimdi bir açık meydana gelmedi mi? Şimdi o gücü, bizim üzerimizden aldığı gücü bizden artık alamıyor. Çünkü bizi uzaklaştırdı. Tabii şimdi sen uzaklaştırdığı zaman senden de ona muhalif bazı artık hissiyatlar vesaire meydana geldi. Peki şimdi o kaybettiği, bizi uzaklaştırma sebebiyle kaybettiği gücü nereden telafi etmeye çalıştı? Ha? Paralı? Evet. Dışarıda. Aslen bizim asabiyetimize yabancı olan taraflardan telafi etmeye başladı. Çünkü güç lazım. Tam bizim desteğimizi kaybetti değil. Ama kendisi seni o iktidar, idari konumdan seni uzaklaştırdı. Dolayısıyla bir güç kaybı oluştu. Peki o güç kaybını neyle telafi etmeye çalıştı? Ecnebi olanlarla. Kimle? Zengiyle, ahrar ile ve o diğer taifelerle. Onlarla bir ittifaka girerek yine o kendine güçlü bir taban oluşturmaya çalıştı. Bu tabanın da asabiyette ortak olmadığı için, kendisiyle aynı asabiyeti taşımadığı için zaten onların davası da yok. Biz de söz sahibi olalım. Davaları da yok. Bilakis onlar zaten dediler ki tamam, senin oluşturduğun devletin faydalarını bize de aç. Biz de istifade edelim. Tamam. Hani deminden bahsetti ya, o etrafında ne kadar çok insan toplanırsa o kadar güçlü olacak. Onlar dediler ki tamam, biz seni destekleyelim ama biz de senin imkanından biz de istifade edelim. Bu yolu girdiler. O işte ne oldu? Heyet teşekkül etti. Tamam, heyetin teşekkül etmesi böyle oldu. Dolayısıyla heyetin bünyesinde başka, bu sefer cemaatlerde heyetin bünyesinde yani bir araya geldiler. Böyle yeni bir devlet ortaya çıktı. Tamam. Evet, bu ikinci aşama. Şimdi bunun akabinde tabii artık bir güç hasıl oldu. Çünkü işte tek elde toplanması, idarenin tek elde toplanması daima bir fayda sağlar. Onun için zaten Ehl-i Sünnet'in hani akide esaslarından birisindedir. Velev ki zalim de olsa, fasık da olsa, emirin itaatinden çıkmamak, ona karşı kıyam etmemek. Niçin? Çünkü zalim de olsa, fasık da olsa bir emirin bulunması, emirin bulunmamasından evladır, iyidir. Çünkü emir öyle de böyle de insanları toplar. Yani onun varlığı daha insanları toplar. Ama emir olmadığı zaman herkes emir olur. Ve herkes kendi tarafına çeker ve böylece ihtilaf düşer ve Müslümanların gücü dağılır. Dolayısıyla emirin varlığı kendi zatında kazançtır. Şimdi böyle oldu. Dolayısıyla bunun neticesinde bir de güç elde etti. Çünkü destek de verenler var. Zaten desteğini, yani o hani asabiyette ortak olan taraflardan zaten desteğini yitirmedi. Onlar da destek vermeye devam ettiler. Ama hakiyen iktidar noktasını anlaşamadılar. Anlaşıldı değil mi yani? Yanlış anlaşılmasın. Yani bu cemaatler her biri biz bu bölgeyi yöneteceğiz. Biz burada yani idare bizim olacak. Öyle bir iddiaları zaten hiçbir zaman olmadı. Ben mesela çok iyi hatırlıyorum bu Cisr fethedildiğinde. İşte biliyorsunuz yani hususun Türkistan cemaati Cisr'in fethinde çok etkili oldu. Sonra Cisr fethedildikten sonra Türkistanlı kardeşlere denildi yani hadi bir mahkeme kurulsun. Hani burada bir şer'i bir idare olsun. Şehri fethettik tamam hadi bir şer'i idare oluşturun. Kadı makamı işte mahkeme kurulsun, şer'i mahkeme vesaire. Buradan başlayalım. Kardeşler dediler ki işte o zaman cepheden kardeşlerine siz getirin siz kurun. Bize kadı ne gezer? Yani siz getirin kadıyı getirin. Siz şer'i mahkeme oluşturun. Onlar dedi bizim de imkanımız yok. Cesir'de çok uzun zaman kadı makamı yoktu. Tam şehri fethettik ama şehri idare edecek şeyler yok. Yani kişiler yok. Tam şehir idare edebilecek kişiler yok. Ne yani şey idare bakımından ne de şer'i idare bakımından. Tam dolayısıyla hiçbir grup zaten hani böyle bir iddiası yok yani biz yönetici olacağız, biz yönetici böyle bu manada değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama her bir grup biz de yani biz de bedel ödedik. Hani bizim de bir söz hakkımız olsun. Davaları vardı tamam mı? Yoksa biz hükmedelim değil. Ama şimdi şimdi mesela bu konularda mesela işte bir var olan idare diyor ki biz böyle böyle olmasını istiyoruz. Ha o bizim işimize gelmedi çünkü bize göre o şeriata belki muhalif bir adım. Tamam ama yani bunun başka yolu yok. Şimdi hep sen uğraşacaksa her ufak tefek şeyde seni ikna edecek, seni işte tatmin edecekse o zaman bu çok zorlayacak onu. Dolayısıyla dedi ki yok. Yani bu normal, tabii bir süreç. Yok, bütün söz benden çıkması lazım. Ya ben karar vereceğim. Ya sen bu karar aşamasında senin bir hakkın, bir payın yoktur. Dolayısıyla yani o kendi aslen ilkin yola çıkmış olduğu o asabiyet ortaklarını netme mecburiyetine kaldı. Saf dışı etme mecburiyetine kaldı. Onların yerine ne etti? İşte aslen asabiyetine ecnebi olanları kendine yakın kıldı. Onlar da zaten yakın olmak istediler. Çünkü işte yeni oluşmuş olan güçten, kudretten istifade etmek istediler. Artı aynı zamanda o yine asabiyet ortaklarından da istifade ediyordu. Onlar yani muhalif olmadılar ki. Onlar da yine heyeti destekliyorlardı. Heyete katılanlar vesaire. Yani. Tamam. Yani yanlış anlaşılmasın. Son üçüncü aşama artık bu tabii devlet güç sahibi oldu. Dolayısıyla bir istikrar ve zenginleşme. Nefislerin de meylettiği hükümdarlığın meyvelerin toplanıp elde edildiği sükunet ve rahatlık dönemi. Güç oluştu. Artık bu yani bu bölgenin emiri kimdir, söz sahibi kimdir netleşti. Herkes yani konumuna çekildi. Emreden, itaat eden oldu. Dolayısıyla düzen oluştu. Düzen oluşunca artık bir rahatlık dönemi, zenginlik, bolluk dönemi, her şeyin işlediği yani artık nizami olarak işlediği bir dönem başladı. Bu bizim şu anda içinde bulunduğumuz dönem. Biz de şu anda böyle bir dönem içerisindeyiz. Her ne kadar bazı zaman zaman yani sarsılmalar olsa da. El mühim bak bu dönemde hükümdar bütün çabasını vergilerin toplanmasına, gelir ve giderlerin kontrol altına alınmasına, harcama yapılacak ise işte infakta bulunacak yerin tespit edilmesi, yine bu dönem görkemli binaların yükseldiği, büyük fabrikaların kurulduğu, geniş şehirlerin inşa edildiği, yüksek sanat eserinin vücut bulduğu, bizim yüksek sanat eserleri gibi, o kavşaklardaki o yüksek sanat eserleri gibi, herkes kendi çapında. Herkes kendi çapında yapıyor. diğer milletlerden gelen heyetlere hediyelerin verildiği ve ülke içinde iyiliklerin yayıldığı bir dönemdir. Yani hani maaşlar artıyor, işte hediyeler ya veriliyor, işte yani bazı kurumlar açılıyor. Miskinlere, fukaraya falan yardım ulaştıran kurumlar açılıyor. İşte yol yapılıyor, okullar açılıyor, hastaneler inşa ediliyor, var olan hastaneler tadil ediliyor, tadilat ediliyor vesaire. Yani bu dönem artık sistem oturduğu için artık o sistem oturmuş olan düzenin meyveleri artık toplanıyor. Tamam, biz de Allah-u Alem bu, şu anda bu aşamadayız. Ama aşama bu, ikinci burada bahsettiği ikinci aşama ile mesela bizim işte üçüncü aşama böyle yani iç içi gidiyor. Yani böyle zaman zaman yine işte şeyler, sıkıntılar oluşuyor. Bu eskisi kadar değil. Zaten çünkü artık böyle hani bir silahlı bir muhalefet kalmadı. Ama işte hafiften muhacirler yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle, bu sıkıntılar da daha ziyade yani tanzimi, bu heyetin oluşturmak istediği hani düzen, bürokrasi yani sebebiyle muhacirler bazen böyle sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu manada ve tabii muhacirlerin bir türlü şey edemedikleri, tahammül edemedikleri, ki bu doğru, tahammül etmemeleri lazım. O da nedir? İşte bölgenin gittikçe bir fesada düşmesi. Fesada düşmesi. Başka ülkelere kıyasen çok iyi. Ama hani bizim geçmişimizle kıyasladığın zaman, bölgenin geçmişiyle kıyasladığın zaman elbette bir kötüleşmeye doğru giden bir hal var. Elbette muhacir buna tahammül edemiyor. Çünkü zaten muhacir niye buraya gelmiş? O halden, yani hali terk etti, kaçtığından ötürü. Tamam, o zaten o sigaraları, işte ne bileyim o, yani Allah'ın rızasına uygun, tesettürde olmayan kadınları, zaten bunlardan kaçmış buraya. Şimdi burada da bunlar olunca elbette tahammül edemiyor. Yani bunu sindiremiyor ya. Yani. Onun için bir nahoşluk var oluyor muhacirde hususen. Bu da doğru yani. Bu yanlış bir şey değil. El muhim yani böyle bir bolluk dönemi. Aynı şekilde hükümdar, yardımcılar ve çevresine dağıttığı mallar ve makamlar ile onların refah seviyesini yükseltip imkanlarını genişletmesi ve bunun eseri kendisini giydikleri elbiselerde, kuşandıkları silahlarda, özel günlerdeki kıyafetlerde görülür diyor. Yani bu hal nereden belli olur? Özellikle idari kesimin artık şeklinde kendisini göstermeye başlar. Giydiği elbiseler, işte bindikleri arabalar, oturdukları evler vesaire, yedikleri yemekler, onların önünde açılan sofralar vesaire, bana bu zenginlik halinin alametidir. Başka, hatta diyor, onlarla barış içinde olan devletlere karşı övünürler. Savaş halinde bulunan devletlere karşı da, yani devletlere de gözdağı verirler. Yani bu zenginlikleriyle. İşte onun için Babul Hava'dan girer girmez bakıyorsun ki, yani öyle anlatıyorlar. Ben çok uzun zamandır gitmedim ama yani o palmiye ağaçları, ışıklandırmalar vesaire, yol zaten üç şeritli hale gelmiş. Yani içeri girdiğin zaman öyle bir bölgeye giriyorsun ki yani burada her şey tamam. Yani burası zengin bir bölge. O kadar zengin ki bak, yani her şey de güzel, tertemiz. Tamam, dört dörtlük. Önce bir o şey veriyorlar. Görüntüyü veriyorlar. Evet. Ama diyor bak, diğer taraftan bu dönem hükümdarların yönetimi tek başına ellerinde bulundukları dönemlerin sonuncusudur. Ama bu aşamadan sonra da artık ne başlıyor? Çöküş dönemi başlıyor. Tamam, çünkü bu evet idareyi tek elde topladı ama yani artık bozulmaya başladı. Yani çünkü o kimle, yani asabiyet ortaklarıyla tek elde toplamadı ki. Bilakis yabancı menfaatçilerle o gücü oluşturdu. Dolayısıyla şimdi o menfaatçiler, onlar zaten işte o menfaatlerinden ötürü itaat ediyorlar. Dolayısıyla onlar iyi uşak. Ve böyle bir sistemde ne kadar iyi uşaklık yaparsan o kadar da yükselebiliyorsun. Dolayısıyla zamanıyla o iyi uşaklar rütbe sahibi, makam sahibi oluyorlar. Ve o makam sahibi insanlar ne diyorlar? Senin asabiyetine sana ortak olmadıkları için yavaş yavaş içten seni bozuyorlar. Seni içten yavaş yavaş boşaltıyorlar. Ve kendi asabiyetlerine göre adamları topluyorlar, çoğaltıyorlar o devletin bünyesinde. Dolayısıyla devlet yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyor. Ha burada işte bizim de son şeyde yaşadığımız gibi. Ha bu sadece evet hani bu hani bu casuslar faaliyeti, yani derin devlet, bir paralel devlet kurmuşlar. Hani bu dışarıdan bilinçli yönlendirmiş vesaire şüphesiz. Ama aynı bunu ne mümkün kılan nedir? İşte o. Aslında senin asabiyetine yabancı olan kişilerin senin içine sızabilmesi. Tam bunlar casus, evet. Çünkü eskiden beri var olanlar vardı bunların arasında. Değil mi? 8 sene, 9 seneden beri burada olan adamlar da çıktı casus olarak. Buna zaten casus, tamam. Ama hususen son zamanlarda heyetin açılmasıyla, cephenin yani açılmasıyla birçok yabancı adam heyetin içerisine sızabildi. Ve o her bir makamda kendi tebaasını, kendi etrafındaki adamları orada çoğaltabildi, sayısını artırabildi. Mesela yavaş yavaş bak, mesela zamanında Cephetun Nusra dediğin zaman Cephetun Nusra'nın akidesi belliydi, menheci belliydi. Peki la heyet diyebiliyor musun, heyetin akidesi bellidir, menheci bellidir? Ha, çünkü heyetin içerisinde evet biz gibi adamlar da var ama ihvancılar da var. Hatta yani İslamcı laikler bile var. Tamamıyla karma karışık bir yapıya dönüşmüş. Her taraftan bir şey var. Çünkü asabiyet artık ortak, tek ortak bir asabiyet kalmadı. Dolayısıyla aslında yani bu haller yani o var olan yani devletin çöküşünün ilk aşamalarıdır. Dördüncü aşama, bunlar henüz bizim daha yani yaşadığımız diye aşamalar değil ama dördüncü aşama ne olacak? Yani Allah korusun böyle devam ederse, ki dediğim gibi yani burada İbn Haldun devleti cins itibariyle konumluyor. Ha biz yani İslam devleti bunun dışında seyrediyor. Çünkü İslam devletinin esasları değişken değil. Yani her daim, her zamanda ve her mekanda aynı zemin üzerine oturur İslam devleti. O da hangi bir zemin? Masum bir zemindir. Allah'ın Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte beyan ettiği masum zemindir. Dolayısıyla aslında bu tür şeyler bir nebevi bir hilafette olmaz. Ama saltanatlarda yani kısmen olabilir. İslam saltanatlarında. İslami saltanatlarda bu kısmen olabilir. Ki bizim idaremiz bir İslami bir saltanattır. Dördüncü aşama demiş, sahip olunan şeylere kanaat etme ve barış dönemi. Yani artık bu aşamada var olan o güç kudretten artık idare yetinir. Elimizde olanları koruyalım. Bunları elimizde olanları muhafaza edelim. Ve hani kendi içimize çekilelim takriben. Ve yani bunların elde gitmemesi için bunları koruyabileceğimiz sebepleri oluşturalım. İşte yeni savaşlara girmeyelim. Yeni düşmanlar edinmeyelim. Tamam, bilakis yani vakamızı, halimizi muhafaza edelim.
Taliban öyle.
Taliban da evet öyle. Taliban şu anda evet böyle bir durumda. Sahip. Bu dönemde hükümdar kendisinden önceki hükümdarların elde ettiklerini kanaat edip onlarla yetinir. Kendisiyle emsal olan diğer devletin hükümdarlarıyla barış içinde olur. Ve kendi seleflerinin yolunu adım adımına takip eder. Yani tam manasıyla bir yani taklidi bir devlet anlayışı. Yani bizim atalarımız bize böyle bir devlet vermiş. Bak güçlü bir devlet. Ha biz bunu muhafaza edelim. Biz bunu koruyalım. Tam. Yani bu şimdi Taliban böyle. Taliban hani kurucu nesil şu anda. Ama mesela bu devlet devam ederse, Taliban kurdu devlet devam ederse, o zaman mahiyeti bu olur. Evet. Takriben. Yani kısmen bu aşama Taliban devletinde var ama kısmen de yok. Kurmuş oldukları devlet ile onların kendisinin daha basiretli olduğunu düşündüğünden taklit etmeyi bırakıp onların yolundan ayrıldığında hükümdarlığın elinden gideceğine inanır. Yani taklidi bir devlet. Beşinci aşama ölçüsüzce harcamalarda bulunma israf dönemi. Bu dönemde hükümdar kendisine önce hükümdarların birikimlerini, zevkleri, arzuları ve şehveti uğruna harcar, eğlence meclisini kötü dostlara ve güzel kadınlara saçar. Yani artık bu beşinci aşama devletin artık yani asıl asabiyetten tamamıyla kopmuş. Yani o zenginlik içerisinde sadece bir tüketim arzusuyla, azgınlığıyla artık var olanı tükettiği dönem. Bu artık zaten devletin çökmüş olduğu, bitmiş olduğu ve artık yani etraftaki işte şeyler, akbabalar artık onun ölmesini beklediği ve hatta daha tez ölmesi için yardımcı oldukları, yani aynen Osmanlı'nın mesela son zamanda diyorlar ya hasta adam, Bosporus'taki hasta adam olarak tabir ediyorlardı Osmanlı'nın son zamanlarını. Hastalanmış, çökeceği belli. Artık kimse kurtaramaz. Dolayısıyla etrafında onun ölümünü daha da hızlandırmak için girişimlerde bulunuyorlardı. Ve artık onu öldürdükten sonra nasıl taksim edelim? Nasıl paylaştıralım? Onun hesabını yaptılar. Yani bu artık bu son aşama, devletin son aşaması. Ama bu arada yani Osmanlı derken bak Osmanlı, şimdi bakın İbn Haldun'un şey sınırı, Osmanlı epeyce de devletin yani o şeyin ömrünü aşmış. Ki hakikaten yani işte böyle hani Osmanlı'yı çok tartışabilirsin. Ama Osmanlı'nın İslam'a dayalı bir yönetim biçimi bu tartışmasızdır. Tamam bu takriben bir 400 senelik, belki 500 seneye yakın bir zaman, 400-500 sene, 500 arası zaman Osmanlı yani çok güçlü ve İslam'a dayanan bir idare sergilemiştir. Onun için bak yani çok muhtelif milletleri, kültürleri idare edebilmiş. Bir idare altına toplayabilmiş. Bunu kolay kolay yani ondan önce hiçbir idare başaramamış. Yani Osmanlı'ya benzer bir idare biçimini ortaya koyan şeylerdir. Yani hani hükmetme yönünden Emevilerdir. Ama Emeviler bunu yani güç ile sağlamışlar. Yani merkezi bir idare var. Kim baş kaldırırsa son derece büyük bir şiddetle düşün. Yani bu konuda Medine halkını bile affetmemişler. Mekke halkını bile affetmemişlerdir. Orada sahabe çocukları olmasına rağmen Medine'nin üzerine yürümüştür. Yani Mekke'yi de, yani Mekke'nin üzerine yürümesi sabit değildir. Ama o dönemde düşün yani Abdullah ibn Zübeyr gibi birisini hedef alabilmiş Emeviler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu öldürebilmişler. Yani bırak bütün diğerlerini yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu bu. Hüseyin radıyallahu anh. Onu bile öldürmekten geri durmamışlar. Düşün. Yani böyle bir şiddet, böyle bir gaddarlıkla yani o hükümdarlıklarını korumuşlar. Ama neticede İslam alemini ta şeyden doğudan ta batıya kadar genişletmişler. Osmanlı ondan sonra bu bütün bu yani bu İslam birliği çöküyor. Abbasiler döneminde hususen son zamanlarında artık her yerde küçük küçük devletçikler ortaya çıkıyor. Zaten Abbasi hilafeti de şeylerin, Moğolların Bağdat'ı şey etmesiyle, istila etmesiyle zaten Abbasi hilafeti fiilen zaten son buluyor. 634 müydü? 634 Allahu alem. 34 35 yani o civarları tam hatırlamıyorum şimdi. Bağdat hilafet merkezi, Moğollar Bağdat'ı şey edince zaten fiilen son buluyor. Sonra da zaten 9 küsürde hem zaten fiilen çökmüştü Abbasi hilafeti ama resmi olarak da Yavuz Sultan hilafeti 920 kaç? 4 müydü? Miladi kaç? Hicri kaçtı? 900 küsür. 924 müydü? Öyle bir şeydi Allah'ım. İstanbul'a taşıyor. Tamam mı? Yavuz Selim. Ondan sonra zaten Abbasilerin hilafeti resmiyette de bitiyor. Ama bak o zamandan ta ki şeyde 1300 kaç hilafetin ilgası miladi 1924 müydü? Evet, miladi 1924'e kadar bak o zaman zarfında yani Osmanlı yani ilk işte sonu Tanzimat döneminden sonraki zamanları çıkar. Ama o yüzyıllarca yani o bütün değişik o milletlere Osmanlı hükmetmiştir. Ve Emeviler gibi değil. Yani böyle silah gücüyle değil. Kaldı ki yani zaten Osmanlı bak o yani İslam alemi parçalanmış, bölünmüş. Zaten hilafet makamı kalmamış. Tamam her yerde küçük küçük devletçikler oluşmuş. İhtilaflar çok. Böyle bir İslam alemini Osmanlı tekrar toparlayabildi. Tek bir devlet altına yine bir araya getirebildi. Yani şey olarak yani idare noktasında siyasi olarak çok başarılı. Osmanlı çok başarılı yani. Yani bir model olabilecek kadar başarılı. İslam ümmetine yani idare modeli olarak olabilecek kadar başarılı bir devlet siyaseti yürütmüşlerdir. Onun da şüphesiz yani şeysi ne? Çünkü asabiyetlerine çok bağlıydı Osmanlı. İlk dönemlerde özellikle asabiyetlerine yani din asabiyetine ve savaşçı asabiyetine Osmanlı çok bağlıydı. Özellikle kendi örfüne de çok bağlıdır Osmanlı. Bu yani Osmanlı çok güçlü kıldı. El muhim ayrı bir konu Osmanlı da. Yani bu arada işte yani Osmanlı burada bu devlet nazariyesini bak nasıl dışına çıkıyor. Niçin? Çünkü İşte İslam esaslı, İslam asabiyeti, din asabiyeti güçlü olduğu için. Evet. Sonra demiş bunu da kısa şey edelim. Devletin ortaya koyduğu eserlerin tamamının onun temelindeki güç ile orantılı olduğu hakkında. Bunun sebebi şudur diyor. Devletin ortaya koyduğu eserler ancak devletin var olmasını da sağlayan güç ile ve bu gücün ölçüsünü göre olmaktadır. Aynı şekilde devletin büyük ve güçlü bir yapıya sahip olması da yine devletin temelindeki gücüyle orantılı olur. Yani devlet temelinde tebaası ne kadar güçlüyse ortaya koyduğu eserler de o kadar büyük ve etkili olur. Tam bu doğrudan orantılıdır. Taban ne kadar güçlü, ortaya koyduğu eserler de o kadar güçlü. Taban ne kadar etkili, devletin de ortaya koyduğu eserlerde o kadar o tabanın etkisine göre uyuyan etkisine yani etkisine göre şekillenir. Çünkü niye? Çünkü devletin aslen gücünü aldığı şey yani makam ya da mertebe nedir? Halk yani tabanıdır. Dolayısıyla tabanın doğrudan devletin gidişatı üzerinde etkisi vardır. Tamam bu kadar yeter. Subhaneke Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente.